Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç ve Yağmur Yıldırım ile birlikte Murat Hoca'yı ağırlayacağız. Ne konuşacağız? Belki hatırlayan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz olacaktır. 13 Kasım 2023'te çok enteresan haritalarını göstermiştik. Murat Hoca'nın hazırladığı komşularımız kime oy vermiş haritaları ve 27 Kasım tarihinde de Türkiye'de göç ve oy verme davranış şu ilişkileri üzerine haritaları paylaşmıştık sizlerle. Şimdi komşularımız kime oy vermiş? Sezon finali diyoruz, değil mi Murat Hocam?
Evet.
Evet, yani bu sezon finali aynı zamanda seçimlerin de çok
Hemen önüne geliyor.
yaklaştığını, tam bir hafta kaldığını da ifade eden bir başlıktır diye düşünüyorum ve bize bu yeni hazırladığınız Türkiye çapındaki haritaları göstereceksiniz. Evet, başta da söylediğim gibi bu seçimlerle ilgili üçüncü programımız, en son Marmara bölgesiyle ilgili bir program yapmıştık. Bölge ölçeğinden şimdi ülke geneline geçtiğimizde ne değiştiğini bize anlatacaksınız. Yağmur Yıldırım da haritaların gösterilmesinde bize yardımcı olacak. Aynı zamanda soruları da aramızda paylaştık. Bundan sonraki birkaç soruyu da Yağmur Yıldırım yönlendirecek size Murat Hocam. Evet, başlayabiliriz.
Ben anlatacağımız çok malzeme var. Onun için biraz zamanı da iyi kullanmam lazım. Başka
Evet.
sorulara yanıt kalmasın diye. Şimdi değişenleri sordunuz. Ben önce değişmeyenlerden bahsedeyim. Değişmeyenler sadece galiba araştırma ekibi var. Onda da ben varım. Burada maalesef yanımızda bulunmayan Doktor Yolcu Aldırmaz var. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden uzaktan algılama uzmanı ve coğrafyacı, benim çok değerli arkadaşım. Bir de üçüncü olarak yakın zamanda kapanan İstanbul Çalışmaları Merkezi'ndeki araştırma koordinatörümüz Funda Ferhanoğlu var. O da bu işi yaptı. Değişenler ne değişti dediğimiz zaman coğrafyacılar bilir fakat bunu herkes bilmez. O da şu, bizim yaptığımız değerlendirmeler aslında değerlendirme evreninin sınırlarını nasıl çizdiğimize çok bağlıdır. Şöyle bir örnekle başlayayım. Yani ben mesela şimdi futbol kulüplerinin sınıflamasını yapıyor olsam ve mahallilik sınıflamalarını yapıyor olsam, sadece mahalli lig takımlarından oluşan bir sınıflama yapıyor olsam A takımıyla B takımı arasındaki farkı çok iyi görürüm. Bir mahalli lig takımları sınıflaması yaparım. Ama ben bu sınıflamanın içine Barcelona'yı, Real Madrid'i de koyarsam bütün sonuçlar değişiyor. Çünkü Real Madrid ötekilerden o kadar farklı ki onların o kadar farklı olduğu yerde mahalli lig takımlarının farkı gözükmüyor. Şimdi hemen bunu konumuza getirirsek bölge ölçeğinde yerleşmelerin seçim profillerini incelemek başka. Türkiye genelinde aynı yerleşmelerin seçim profillerini yapmak başka bir sonuçlar veriyor. O yüzden bu yapılan iş hani Marmara bölgesini yaptı, sınırlarını büyüttü. Aynı şey Türkiye'ye geldi gibi bir şey değil. Türkiye yapıldığı zaman her şey değişiyor. Bazı daha önceki programlarımızda görmediğimiz ve bu araştırmada ortaya çıkan başka şeyler var. İkincisi, bu ikinci değişen, Türkiye tabii çok büyük bir ülke. Karadeniz var, yüksek dağları var, ovaları var, sahil leri var, işte böyle step yerlerine benzeyen yerler var. Ve biz burada da dasimetrik harita diye bir şey yapıyoruz. Bu dasimetrik harita nedir? Yani yerleşim birimlerinin sınırları itibariyle değil de insanların gerçek yaşadıkları iskan alanlarının sınırları itibariyle gösteriyoruz. Bu haritayı yaptığımız zaman Karadeniz'deki dağınık yerleşimi, Akdeniz tarafındaki seraları, Güneydoğu'daki de toprak damlı evler başımıza büyük işler çıkardı. Günlerce, saatlerce, haftalarca bunlarla uğraştık. Yani Kasım ayından beri bu haritanın aslında altlık haritasını yapmakla uğraşıyoruz. Üçüncü değişen şey de Marmara bölgesini yaptığımız zaman Bütün bu seçim profillerini, orada 6.000 tane yerleşme vardı. Bunları 11 kategori üzerinden anlatabiliyorduk. Yani 6.000 yerleşmeyi 11 grupta anlatıyorduk. Her grup kendi içinde benzer, kendi aralarında birbirinden farklı ve bunlar kendi işlerinde sima benzerliği arz eden yerellikler oluyor. Ama Türkiye şeyine geldiğimiz zaman bu kategorilerin sayısı 11 değil 13 oluyor. İki yeni kategori çıkıyor. Onları da ileride anlatacağız.
Haritalar üzerinden aktaracaksınız.
Evet.
Evet hocam.
Evet, bu yeni haritanın özelliklerinden biraz bahseder misiniz ülke ölçeğine geçtiğimizde? Yapım süreci de nasıl oldu? Bilgilerinizi paylaşırsanız çok faydalı olacak.
Şimdi bu harita aslında böyle birazdan haritanın tamamını göreceğiz ama bu çok çok büyük bir veri seti. Yani burada yani big data yani büyük data dedikleri şey. Çünkü biz burada uydudan alınan resimleri ve işte 51 bin tane yerleşim biriminin seçim sonuçlarını şey yapıyoruz, işliyoruz. Önce yerleşimler itibariyle matematiksel olarak bu 51 bin yerin çok boyutlu uzayda, matematiksel bir uzayda birbirlerine göre pozisyonlarını, konumlarını hesaplıyoruz. Bu başka bir iş. İkincisi, bunun gösterileceği altlık haritanın yapılması. Bu altlık harita ise kolaylık olsun ve izleyebilelim diye 81 ilin altlık haritasını bir yapboz parçası gibi ayrı ayrı yaptık. Yani her il ayrı ayrı yapılıyor. Ve her ilin altlık haritasını yapmak için bazen makine bir gece çalışıyor, tahmin edebilir misin? Yani koca bir makine workstation bir gece çalışarak, 6 saat çalışarak bu şeyi yapıyor. Bu altlık haritaları birazdan göreceğimiz. Sonra da bunları tıpkı bir yapbozun parçalarını bir araya getirir gibi birbiri üzerine koyarak bir Türkiye haritasını elde ettik. Birincisi bu. İkincisi bu yeni haritayı da sorgulanabilir bir platformun üzerine kurduk. Yani bunun üzerinde bir haritaya bakmak gibi değil de haritayla karşılıklı bir diyalog kurmak, konuşmak. Bana şimdi bunları göster, şimdi bu araya bakalım. Bu kesim buradan nasıl farklılaşıyormuş, burada hangi parti kaç oy almış diye sorgulama yapmamıza izin veren bir şey var. Üçüncü bir şey de söyleyeyim. Biz burada artık tek tek partilerin değil de yerleşmelerin siyasi tercih profilleriyle uğraşıyoruz. Yerleşmelerin siyasi tercih profilleriyle çalışmak bize şu imkanı veriyor. Hem bütün partileri birbiriyle karşılaştırma olanağı veriyor. İkincisi de katılmayanlar, yani seçime katılmamak ve geçersiz oyları da bir siyasi tercih alternatifi potansiyeli gibi yorumlama imkanı veriyor. Yani çok kapsamlı, çok ayrıntılı ve hassas bir harita göreceğiz. Kapsamlı, ayrıntılı, hassas. Üç tane şeyimiz var, sıfatımız var. Yani
Evet.
bunlar. Ama
Evet.
bunu yaptı mı, yapmadı mı onu izleyiciler karar verecek.
Evet, birazdan paylaşacağız sevgili hocam. Sadece bir soru daha soralım önden. Bu kadar kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışmada daha önceki çalışmanızda görmediğimiz neyi görüyoruz?
Şimdi daha önce başta Güran Hoca sorarken söyledim ya bölge ölçeğinde görmediğimiz ama ülke ölçeğine çıktığımız zaman birdenbire görünür hale gelen bir nasıl diyelim rekabetçi, rekabetin ortada olduğu hiçbir partinin belirgin bir egemenlik kuramadığı yerellikler var. Bunlar Türkiye'de sayıları 12 bin tane yerellik ve Türkiye'deki seçmenin %25'i bu bölgelerde yaşıyor. Ve bu bölgeler genellikle metropoliten alanlarda, sahillerde, dış dünya ile etkileşimi yüksek olan yerlerde metropollerin daha çok gelişme akslarında ve kesimlerinde İstanbul'u, İzmir'i diğer yerlerde bunu da yeri gelince göreceğiz. Ama bizim kırmızıyla gösterdiğimiz bu kategori bu seçimlerin aslında kaderinin belirleneceği ve seçimlerin sonucunu zannediyorum büyük ölçüde bu kırmızı ile göstereceğimiz hiçbir partinin belirgin egemenliğini kuramadığı yerelliklerde olacak. Bunu Marmara bölgesini yaparken göremiyorduk bölge ölçeğinde. Bu şey resmin hani büyük resmi gördüğümüz zaman ortaya çıktı.
Müthiş. O zaman haritayı paylaşalım. Haritanın üzerinden bakalım eğer dilersen.
Evet, biraz önce bir daha birazcık sen de haritanın hani sen onu gösterdin de önce haritayı nasıl okumamız gerektiğine ilişkin bir şeyler verelim. Evet, harita bu. Önce formatla ilgili bir şey var. Bakın sol tarafta bir sütun var. Bu sütunda işte bu yerel tercih profillerini görüyoruz. Bunlar 13 tane. Alt tarafta bu Türk bütün Türkiye'yi kapsıyor. Cezaevlerinde ve yurt dışında verilen oylar hariç olarak işte 60 milyon 500 bin kayıtlı seçmen var burada. Bunun 53 bini oy kullanmış. Bunun içerisinde 1 milyon 300 bin küsur geçersiz var. Geçerli oyların miktarı belli. Katılım oranını görüyoruz. Sağ taraftaki sütunda da Türkiye genelindeki partilerin aldıkları oy sayılarını görüyoruz. Diğer bütün küçük partileri ise burada basitleştirme olabilmesi için ve ekrana sığdırabilmek için diğerleri kategorisinde şey yaptık. Ama yerel bir noktaya tıkladığımızda, yerel sorgulama yaptığımızda oradaki o sağ, sol, orta, milliyetçi küçük partilerin yerel profillerini de görebileceğiz. Evet, şimdi bunu gördükten sonra haritanın bir de tepesinde lejant kategorilerini sorgulama diye bir şey var. Bu kategorilerden herhangi birisini açtığımız zaman bütün diğerleri kapanıyor ve o grupları izleyebiliyoruz. Yani mesela şimdi bu ilk üç tanesinde 1, 2 ve 3 numaralı kategorileri gidersen, en tepeye gidersen mesela. Evet, bunlar CHP'nin bu 11-14 Mayıs seçiminde çok başarılı sonuç aldığı yerellikler. İşte Ankara'da Çankaya Yeni Mahalle, İstanbul'daki yerleri falan görebiliyoruz, Beşiktaş'ı. Başka şehirlere gidebiliriz, İzmir'i görebiliriz. Ama bunun yanına mesela Bursa'ya baktığımız zaman Bursa'daki Nilüfer kesimini görüyoruz, diğer kesimleri de görmüyoruz. Biraz mesela Bursa'yı büyütelim. Bunlar sadece CHP'nin başarılı olduğu yerler. Şimdi bundan sonra bunun yanına o kırmızıları atlayarak 5, 6 ve 7 numaralı şeyleri açalım. Evet. Bunlar da bunlar da Bursa'da AK Parti'nin başarılı olduğu yerler, İstanbul'daki şeyler gibi. Şimdi bunun arasına o kırmızıları da koyarsak, yani 4 numarayı da açarsak, bu 4 numarayı da açtığımız zaman bu işte çekişmeli yerler, hiçbir partinin tam egemenliğini kuramadığı çeper yerleşmelerde işte bu kırmızı yerler oluyor. Bu da bizim ilk şeyimizde. Haritamızda hiç bulamadığımız, seçemediğimiz, hatta bulsak bile adını koyamadığımız yerleşmeler. Bu kırmızı olan yerlerde orada lejant kategorisinde yanlışlıkla İYİ Parti yazılmış ama o İYİ Parti demeyecek sağ tarafta. Orasına yani karmaşık ülke profili filan diyebiliriz. Amerika'daki salıncak yerleşmeler diyebiliriz. Yani bunlar aslında seçimin ortada olduğu yerler. Bunların altına Yağmurcuğum bütün hepsini açarsak, bütün kategorileri açarsak işte Yeşil Sol Parti'nin aldığı profillerle beraber İzmir'deki seçimi metropoliten alan yani büyükşehir alanı içinde insanların yaşadıkları yerlerde en ince ayrıntısına kadar izleme olanağımız var. Haritanın yani genel resmi, sorgulanabilir resmi bu. Bizim şimdi merak ettiğimiz neresi varsa oraya gidip bu buradaki genel resmi sorgulayabiliyoruz. Sorgulayabiliyoruz. Karadeniz'i veya bir ilçeyi neresi istersek sorgulama imkanımız da var. Mesela burada evet burada Antalya'yı görüyoruz. Antalya'nın resmi işte bu yani Antalya seralarından arındırılmış Antalya. Bu seralar başımıza çok işler çıkardı ama seraları da yolcunun böyle şey nasıl diyelim daha yani ve orijinal katkılarıyla ayırmanın bir yolunu bulduk. Ve bu işte seralarından arınmış bir Antalya'daki oy profilleri şeyler yani maviler, kırmızılar. Kırmızılarda bütün partiler ülke geneline yakın oy vermişler. Yani burada baktığımızda bu kırmızılar aslında en fazla oyu gene burada şey almış, AKP almış. Ama burada AKP'nin dışında kalan partiler de ülke genelinde yakın oy almışlar. Yani buradaki seçim ortada. Yani böyle bir harita yaptık. Bu bize Türkiye'deki bütün yerleşmelerde komşularımızın kime oy verdiği sorusunu sorgulama imkanı veriyor. Şimdi bunun ne marifetleri olduğunu da şeyle ve Yağmur'la önceden biz bir deneme yaptık da ona bağlı olarak şey yapabiliriz. Önce mesela bakın bu Yağmurcuğum şimdi önce istersen bu lejant kategorilerinde kırmızılar hariç hepsini kapat. Onları. Bakın
sevgili
onlar
bu arada
bir tık kırmızı kalsın. Kırmızı kaldığı zaman aşağıda bu kırmızılarda 14 milyon kayıtlı seçmen olduğunu, burada 12 milyon 600 bin geçerli oy olduğunu, işte burada %90'lık da bir katılım oranı olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun mesela o kement sistemini kullanarak İstanbul'daki herhangi bir bölgenin veya işte kementi kullanarak bir kırmızı bölgenin içerisindeki oy sayılarını yaparsak, bu bakın burada 680 bin, 682 bin seçmen olduğunu, katılımın %91 olduğunu, burada 601 bin şey olduğunu ve burada geçerli olan profili de doğrudan okumak mümkün olabiliyor. Bu tek tek lejant kategorileri için yapılabildiği gibi aynı zamanda bütün partilerin temsil edildiği genel coğrafya üzerinden de yapılabiliyor. Şimdi tekrardan istersen Yağmurcuğum şeyi açalım.
Bir sorun var hocam.
Hepsini açalım.
Bir sorun var.
Evet.
Bu belli sınırlar içinde görüyoruz renkleri. Bu sınırlar mahalle midir, ilçe
midir?
İşte
bunlar mahalle değil hocam. Bunlar evet. Mahalle değil. Mahallenin içerisinde insanların yaşadıkları binaların iskan sınırı. Biz büyük şehirlerde baktığımız zaman bunlar yani büyük şehirlerde içinde yaşadığımız yerlerde hiç boşluk olmadığı için şehirlerde bunlar bitişik bir doku oluşturuyorlar. Ama kırsal alanda bir köyün idari sınırı kocaman bir şey ama içinde 100 kişinin yaşadığı, 150 kişinin yaşadığı küçük bir nokta var. Evet, İşte evet. Bu şeyle ilk defa olarak yerleşim lekeleri itibariyle seçim sonuçlarını yapıyoruz. O mahallenin içerisinde kaç tane yerleşim lekesi varsa o yerleşim lekesine o renkler boyanıyor hocam.
Neredeyse
en zor kısmı, en parsel, zor kısmı bu. En evet. Zor kısmı bu.
Parsel parsel bölmüşsünüz yani.
Nerede? İşte evet. Parsel parsel diyelim yapı kümelenmeleri itibariyle. Evet. Yani gündelik yaşamın olduğu yerler. Şimdi bunun Karadeniz'deki şeyine gidersek biraz baktığımız zaman mesela Trabzon'da, Ordu'da bunun nasıl bir doku verdiğine bakalım. Biraz büyüttüğümüz zaman bakın bu lekeler böyle yol boylarında, mavilerde karayolları, onların etrafında ilerliyorlar. Yani bunlar da Karadeniz'deki vadi yerleşmeleri. Vadi yerleşmelerin içerisinde birbirinden kopuk 3-5 evden oluşan küçük kümelenmeler var. Bunlar o kadar az sayıda şeyler ki hocam, uydu resminde bunlar ağaçlarla falan birbirine karışıyor. Bunları birbirinden ayırmak için işte aylarca uğraştık. Ama sonunda Karadeniz'in işte böyle bu kadar ayrıntılı bir seçim coğrafyasını yapabilmiş olduk. Yani ben de şu anda çok mutlu oldum. Çünkü bu karmaşık şeyi galiba Yağmur'un da sizlerin de katkısıyla neye benzediğini, ne yapıldığını biraz anlatabildik. Çok yani net, bundan evet. Sonrasında artık rahat rahat konuşabiliriz. Benim mesajım bu kadar yani aslında.
Evet. Bir Güneydoğu'yu ve deprem bölgesini ayrı ayrı görebilir miyiz acaba?
Evet. Deprem bölgesini Hatay'a doğru gidelim mesela. Evet. Şimdi bu burada bakınız biraz küçültelim. Biraz küçültelim. Evet. Şimdi burada en alt tarafta gördüğümüz mavi leke Antakya. Bunun altındaki en uçtaki deniz kıyısındaki yerde işte Samandağ, oradan böyle yukarıya giden böyle bir ip gibi bir şey var. İşte o da aşağı yukarı fay hattının geçtiği yer oluyor. Kahramanmaraş'a giden yol oluyor. Bu mavi gördüğümüz yer Antakya. Sol tarafta deniz kıyısında o kırmızıların olduğu yer İskenderun. Ve Antakya'daki 14 Mayıs'ta şekillenen coğrafyayı görüyoruz. İşte şehirlerde ve sahillerde mavilerin çok olduğunu ama şehirlerden kopuk olan kırsal yerlerde ise sarıların çok olduğunu görüyoruz. Ve buradan yukarıya doğru gittiğimiz zaman, yani üst kısma doğru, evet aynen şekilde böyle yavaş yavaş çektiğimizde işte sağ tarafta birdenbire karşımıza Gaziantep çıktı. Bu sağ taraftaki büyük leke, bakın orada kırmızılar, sarılar ve morlar var. Morlar da AK Parti'nin Yeşil Sol Parti ile beraber Türkiye ortalamasını aştığı, yani başarılı olduğu yerler. Ondan sonra Maraş, Kahramanmaraş yukarıda, onun renklerini görüyoruz. Bu şekilde şeye doğru gittiğimiz zaman da, daha doğuya doğru gittiğimiz zaman, burada gördüğümüz şeylerden bir tanesi o batı kesiminde gördüğümüz genellikle toplu konut alanlarıyla ilişkili o kırmızı lekeleri hiç görmüyoruz hocam. Hiç yani görmüyoruz. Bakın burada, burası şimdi neresiyse, burada aslında Yeşil Sol Parti'nin AKP ile beraber kurduğu morları gösteriyor. Başarılı yerler. Yeşil
Yeniden
olan yer
de Partisi de dahil.
Evet. Burada yeşil olan yer ise Yeşil Sol Parti'nin son derece başarılı olduğu bir yer. Şimdi Yağmurcuğum, bu yerleşmeyi, seçtiğimiz bu yerleşmeye ilişkin bir tane kement uygulaması yapabilirsek, evet, onun etrafında bakın burada nasıl bir oy profili varmış, çevirdik. Bakalım şimdi, o bize, burada 158 bin oy varmış, 158 bin oy varmış. Bakın Yeşil Sol Parti burada %10 kaçmış, 13. Orada sağ taraftan görüyoruz o kaç, 13.500K, yani 13.000 oy almış. Şey ise AKP ise gördüğünüz gibi 53.000 almış. Orada yani AKP ile şeyin yukarıya doğru çıktığı bir profil var. Burada herhangi bir küçük noktayı seçtiğimizde o yerleşmedeki şekillenen yerleşmenin adını ve o yerleşmede gerçekleşen oy profilini tek tek görebiliyoruz. Mesela burası Adıyaman merkezli Altınşehir Mahallesi'ymiş. Bunun altındaki profil, burada 10 bin tane kayıtlı seçmen varmış. Bu en sağ tarafta gördüğümüz şey oy profili şekillenmiş. Yani Güran Hocam, bunun bir şeyi, yani
çok enteresan.
Şeyin konuşmanın mantığı, komşularımız kime oy vermişti? Bu çok iddialı bir laf. Çünkü komşumuzun nerede oturduğunu bilmiyoruz.
Evet.
İşte komşumuz eğer bu Altınşehir mahallesini merak ediyorsa onun üzerine tıklayacak. Oranın oy şeyini ve katılımı, geçersizi, hepsini buradan izleme olanağı bulacak. Şimdi yani anlatacağımız resim bu. Bu bize bütün Türkiye'yi, bütün yerleşmeler itibariyle şey yapma, üzerinde gezme, sanki böyle bir uzay istasyonunda uçuyormuşuz da hangi bölgelerden sondaj yapabiliyormuşuz gibi her yeri sorgulama imkanı veren ve işte benim üzerinde epey uğraştığım yolculuğun olmasa bu hale getiremezdik. Ama bu arada Funda'yı da unutmamak lazım. Bütün bu işin arkasındaki organizasyon ve veri şeyini de Funda Dönmez Ferhanoğlu'ya borçluyuz. Yani böyle bir iş oldu. Onu da sizin programınızda komşularımız kimi oy vermiş sezon finali olarak o okuyucularla paylaşıyoruz.
Evet.
Zaten peki bakabilecek mi izleyiciler? Onu da sormuş olalım. Merak ediyorlar. Biz de bakabilir miyiz diye.
Evet. Şimdi bizim ilk şeyimiz, ilk amacımız buydu. Yani bunu da Marmara bölgesi için olan site gibi şeye açacak, açmayı düşünüyorduk, kamuya açmayı düşünüyorduk. Fakat bu gördüğünüz gibi bu gördüğünüz sitenin şeyde bulut sistemini işgal ettiği alan çok büyük ve bir sponsor olmadığı takdirde bizim mütevazi imkanlarımız bunu Marmara bölgesi gibi kamuya açmaya izin vermiyor. Onun için bu yaptığımız İstanbul Hepimizin programı zannediyorum bunun bu şekilde görülebileceği, sorgulanabileceği son program olacak. Bundan sonrasında siteyi kapatacağız ve bir sponsor, bir destek bulunmadığı takdirde de site maalesef kapalı kalacak. Çünkü bizim imkanlarımız bu koşullarda bunu her yerden sorgulanabilir hale getirmeye yetmiyor. Ama imkan olursa, şey olursa, bir destek bulunursa bunu sağlamaya çalışacağız. Fakat şu anda öyle bir şey yok. Onun için yani biz bunu sezon finali olarak gelinen noktayı dinleyicilerle, izleyicilerle paylaşmak için şey yapıyoruz, gösterdik. Ama Marmara bölgesine ilişkin site devam edecek. Onu sağladık. Çünkü orada Heinrich Böll Vakfı'nın bir desteği vardı. Onun sayesinde bunu yaptık. Fakat buna bu sitenin bu halini, bu tamamen tırnak içinde söylüyorum, yerli ve milli göz kaynaklarımızla yapılmış bir site. Bu program için bunun tamamını açtık. Fakat yani bundan sonrasında biz bunu bu şekilde sorgulanabilir hale getiremeyeceğiz. Ama umuyoruz ki ne yapıldığımız hakkında bu program bir fikir verecek ve bu sitenin de göründüğü, belki kamuoyuna açıldığı ilk ve tek program olacak. Çünkü dayanamıyoruz. Yani günler geçiyor ve haftalar bu bizi çok pahalı hale getiriyor. Yarından itibaren de bu site şey yapacak, yayınına ara verecek. Bir sponsor veya beyaz atlı prens gelene kadar. Ondan sonra bunu belki tekrar açabiliriz.
Evet. Hocam, ben hemen sormak istiyorum. Şimdi genel seçimlerle bildiğimiz kadarıyla yerel seçimler arasında belli farklılıklar oluyor. Yani birebir aynı sonuçları yakalamak yakın tarihlerde olsa dahi söz konusu değil. Buradan hareketle yerel seçimlere de bir hafta kalmışken esas büyük çekişmeli alanlar neresi olacak sorusunu ben sormak istiyorum. Ama anladığım kadarıyla çekişmeli alanlar sizin kırmızıyla göstermiş olduğunuz kısımlar. Buradan hareketle siyasi partilerin bu haritayı önümüzdeki dönemde ciddi bir şekilde inceleyerek ve değerlendirerek ona ilişkin bölgesel politikalar yapması gerekecek herhalde, değil mi? Yani nedir sizce siyasi partilerin ve aynı zamanda seçimlerle ilgilenen sivil toplumun önünde bu haritalardan yararlanarak ne tür işler olduğunu düşünürsünüz?
Şimdi aynen sizin söylediğiniz gibi tabii bu yerel seçim, genel seçim meselesi çok yakın tarihlere kadar, özellikle büyükşehir belediyeleri kuruluncaya kadar çok önemli bir farktı. Fakat büyükşehir belediyeleri kurulduktan sonra ve bugün şu anda 30'a yaklaştı bunların sayıları. Türkiye nüfusunun neredeyse %85'i sayın hocam bu büyükşehir belediyelerinin içinde yaşıyor.
Evet.
Yani geriye kalan 51 ilde sadece Türkiye nüfusunun %15'i yaşıyor. Bu sonuçlar o yüzden genel olarak yerel seçimlerde neyle karşılaşabileceğimiz konusunda bize bir fikir veriyor. Çünkü 30 tane ilde bu nüfusun %85'inin yaşadığı 30 büyükşehir alanında aslında bizim geleneksel anlamda köy dediğimiz şey yok. Bunların hepsi bir büyükşehirin mahallesine dönülmüş vaziyette. Evet. Onun için bu büyük şehirlerdeki büyükşehir belediye meclisi, yani İstanbul'daki bu yüzlerce üyenin katıldığı meclis aslında İstanbul ilinin tamamındaki profili temsil ediyor. Küçük yerlerde, bu %15'in olduğu yerlerde, yani büyükşehir belediyesi olmayan illerdeki sonuçlarda kişilikler, adayın kişiliği, kimliği çok önemli. Fakat büyük şehirler şey konusunda çok büyük bu nasıl diyeyim genel seçim konusunda çok ilginç sonuçlar veriyor. Yani bu sonuçlara bakarak biz o ilin hangi mahallesinin, hangi kesiminin nereye yöneldiğini, siyasi tercihini ne tür kullandığını doğrudan harita üzerinden sorgulayıp okuyabiliyoruz. Yani mesela burada şimdi burası Ankara, Yağmur'un gösterdiği yerler. Bakın ortalıkta o kocaman mavi leke şeydir, Çankaya ilçesi. Onun biraz üzerindeki yerde Yeni Mahalle ilçesidir. Yani bunlar CHP'nin Ankara'da seçim kazandığı yerler. Fakat onun altına doğru gittiğimiz zaman bakın o kırmızı lekeler, kırmızı lekelerin olduğu yerlerde işte Eryaman tarafında, Konya yolu tarafında bu lekelerin olduğu yerler, hava meydanına giden yolun kenarlarında yani o Kuzey Ankara'nın sarıyla kırmızının yan yana geldiği bölgelerde toplu konutlar ve değişim alanları var. Onlar kentin değiştiği. O bölgeler hiçbir partinin yani tırnak içinde eski deyimle kahir ekseriyetinin olmadığı, bütün partilerin aslında birbirine yakın oy aldığı mahalleler. O mahallelerde yapılacak çalışma, o mahallelerdeki oy kaymaları hangi partinin yükseleceğini, hangi partinin hangi partiler aleyhine yükseleceğini tayin edebilecek şeyler, belirleyebilecek ipuçları var. Onların hangi mahalleler olduğunun tam listeleri var. İlgilenen olursa ben o kırmızı yerlerin listeleri, hangi ilde, hangi ilçede, hangi köyde, hangi şeyde bunlar var, bunları isteyenlerle de paylaşabilirim. Benim açımdan sadece bir e-mail yollamaya bakar. Ben bu listeyi şey yapabilirim. Tüm bunun da aslında siyasi parti, yani seçimlere hazırlanmak isteyen siyasi partiler açısından da önemsiz olmadığı kanısındayım. Çünkü oralarda yapılacak olan seçim çalışmalarının belki marjinal getirisi, yani sonucun aşağı yukarı belli olduğu yerlerde yapılacak çalışmalardan çok daha yüksek olacak. Yani bu lafın kısası bu kırmızı bölgelerde çalışmak gerekir. Netice buralarda belirlenecek diyebilirim. Çünkü burada seçmenin %23.4'ü veya 8'i tam ezbere söyleyeyim yaşıyor. Ve Türkiye'de işte 14 milyon falan seçmen var. Burada da bütün partiler iyi kötü birbirine benzer oranlarda temsil ediyorlar. Yani hiçbir parti burada oyların %60'ını %80'ini almıyor diğerleri aleyhine. İstanbul'da da baktığımız zaman bak burada duralım şeyde. Bu Esenyurt kesiminde işte bu Esenler kesiminde bu kırmızıların olduğu bölgelerde hem Yeşil Sol Parti'nin hem de oyunun ortada olduğu yerleri açıkça görüyoruz. Ve işte bu açıkça gördüğümüz yerlerde de şey yapabiliyor. Yani seçimin kaderi, dikkat ederseniz İstanbul'da seçimde biz Esenyurt'u, Esenler'i konuştuk. Yani orada ne olacak? Oralardaki adaylıklar çok daha şeydi değil mi? Çok daha öne çıktıydı. Şimdi bu da işte o yerlerin İstanbul içindeki de şeyi. Bakın dikkat ederseniz Kadıköy'de böyle bir kırmızı yok. Beşiktaş'ta böyle bir kırmızı yok. İşte şeyde Yeşilköy'de, Yeşilyurt civarında böyle bir kırmızı yok. Bunlar aslında kentsel dönüşümün, toplu konut alanlarının ve kent içi hareketliliğin yüksek olduğu yerler. Ve buralarda kentin her bölgesinden gelen her siyasi eğilimden insanlar birlikte yaşıyorlar. O birlikte yaşadıkları yerlerde de böyle ortada bir oy profili oluyor. Asıl çalışılması gereken yerler bu diye düşünüyorum. Yani seçimle ilgili olan benim söyleyebileceklerim bunlar. Çünkü ben siyasal iletişim uzmanı olmaktan çok aslında görselleştirme ve data analizle uğraşan garip bir coğrafyacıyım. Başka da bir şey değilim. Yani bu sorunuz yani beni gerçekten çok çok aşan bir soru ama bazı ipuçları verebildiği düşünüyorum mütevazi olarak.
Evet, bir de Türkiye çapında %25'ten bahsediyorsunuz. Yani bu 4'te
evet mi? Evet yani burada bunu bahsettiğimiz başka da bir şey var. Bu kırmızı dediğimiz yerler Türkiye'nin tırnak içinde gelişmiş Türkiye'de yani Samsun-Adana hattının batısında bunların doğuda, güneydoğu illerinde hareketlilik, devingenlik, kentsel dinamizm çok daha düşük olduğu için bu kırmızıları ne kadar büyütürsek büyütelim bir iki tane küçük örnek içerisinde göremiyoruz. Yani bunlar aslında Türkiye'nin, dinamik Türkiye'nin bir göstergeleri oluyor. Sahillerde var, yani böyle mahalle baskısının yüksek olduğu, oyların böyle nasıl diyelim tulum çıkarıldığı yerlerde bu kırmızıyı göremiyoruz. Karadeniz'de mesela baktığımız zaman bu kırmızılar, sadece kırmızıları açarsan, kırmızılar genellikle sahillerde, iç kısımlarda bu kırmızılardan çok nadir olur. Böyle çok fazla yok gördüğünüz gibi. İçeriye çok fazla nüfuz edemiyor bu şey, nasıl diyelim, demokratik birlikte yaşama şeyi, profili içerilere şey yapamıyor. Bu Almanların uzun zaman, orta çağlarda şey yaptığı, getirdikleri bir laf var. Kentin havası özgürlük getirir diye. Yani kentin havası işte bu anonimliği getiriyor ve senin aslında kentin o büyük ortamı içerisinde kendi siyasi tercihini çok rahat kullanabilmeni sağlıyor. Ama bütün parti, yani burada böyle taşrada oturduğun zaman mahallede, yani 100 seçmenli bir köyde, hani bir laf vardır Türkçe'de, biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz.
Evet.
Yani kimin kime oy verdiğini herkes biliyor ve aslında 100 haneli bir yerin seçim sonucu ne şekilde gerçekleşirse o tabak gibi de şeyde okunabiliyor. Onun için gördüğünüz gibi taşra dediğimiz yerlerde alternatif partilere ait renk bulmak hemen hemen imkansız. Her yerde sarının bin bir tonunu görüyoruz. Başka da bir şey göremiyoruz. Yani anlatabildim mi? Bu da bizim Türkiye'nin özgür bir şeyi. Şimdi o yüzden haritaya baktığımız zaman sapsarı bir alan gözüküyor. Ama bunlar aslında az kişinin yaşadığı, düşük yoğunluklu, çok yaygın bir doku. Burada yani kırsal Türkiye var diyelim. Ama sahillere geldiğimizde, büyük şehirlere geldiğimizde toplumsal ve politik farklılıklar kendilerini ifade edebilecekleri biraz daha, nasıl diyelim, uygun bir ortam buluyorlar diyelim.
Evet, benim sormak istediğim diğer sorunun yanıtınızı zaten verdiniz. Bu %25 oranı bütün bölgelerde aynı mı cereyan ediyor diye soracaktım ama onu ifade
değil,
ettiniz.
Değil,
değil, öyle değil.
Yani o %25 Türkiye genelinde şeye evet. Bakarsak, yani Doğu Anadolu'ya bakarsak bu belki %1'dir. İşte bizim Samsun şey hattına bakarsak bunun oranı çok daha yüksektir ve bu yüksek oranın en büyük kısmı da, en büyük payı da İstanbul'da.
Evet.
Yani bu o da İstanbul'u neden bizim çok konuştuğumuzu anlatıyor. Yani bu seçimde,
nüfus açısından
bu seçimde
değil.
Biz Kastamonu seçimini kim alır, Sinop seçimini kim alır veya bilmem Dalaman seçimini kim alırdan çok İstanbul seçimini kim alacak şeyinde yaptık. Çünkü sonucu en belirsiz, her yöne gidebilecek olan seçim bu kırmızı alanların çokluğu nedeniyle İstanbul'da. Anlatabildim evet. mi? Biz onun için bunu konuşuyoruz yani.
Çok doğru. Evet, bir de tabii ki bu özellikle belediye meclisleri, 30 büyük evet. Şehir evet. Belediyesinde belediye meclislerinin yapısının da nasıl etkilendiğini de açıklayan evet. Bir harita durumunda bu.
Evet. Şimdi o konuda da Yağmur yardım edebilirse bütün şeyleri açalım. Evet. Şimdi Yağmurcuğum Ankara vilayetine doğru gidelim. Ankara'ya doğru gidelim. Şimdi Ankara'yı burada kafi. Bakınız Ankara vilayeti dediğimiz zaman bizim bu ekranda gördüğümüz ekranı biraz bir tık daha küçültelim. Şimdi bu burada gördüğümüz ekranda bakın ortada koskocaman bir mavi görüyoruz. Orası CHP'nin çok güçlü olduğu yerler. Geride sarı tonları ama bütün o Ankara etrafındaki Ankara ilinin köyleri sarı gördüğünüz evet. gibi. Şimdi burada ilginç bir şey var. Türkiye'deki belediye meclislerinin oluşum kuralları incelenirken bu küçük ilçe belediyelerinin büyükşehir belediyesine verdikleri nasıl diyeyim delege sayısı kişi başına hesaplandığı zaman nüfusu yoğun oranlardan biraz daha farklı ve yüksek. Yani Ankara'da bir Beypazarlı diyelim oyu aslında 3 Çankaya oyuna bedel olabiliyor. Yani öyle bir şey söyleyebilirim. Yani Beypazarı'ndan gelen delegelerin göreli ağırlığı Çankaya'dan gelenlerin göreli ağırlığından daha yüksek. O yüzden o mavide ne kadar çok yüksek oy alırsanız alınız, çeperden gelecek delegelerin sayısı Türkiye kanununa göre o mavilerden biraz daha göreli ağırlıkları yüksek oluyor. Onun için çeperler, kent çeperleri belediye meclislerinde kişi başına alındığı zaman metropolün sakinlerinden biraz daha yüksek oranda temsil ediliyorlar. Bu Türkiye'deki hem genel meclis, genel seçimlerde bu geçerli, hem de belediye meclislerinde geçerli. Yani o yüzden şeyin sadece metropollerin yani merkezi alanlarını değil, çeperlerini de bir siyaset yapma alanı olarak şey yapmak, oraları hiç ihmal etmemek gerekiyor. İstanbul'da, Ankara'da zaten belediyeler bu alanda çok çok önemli işler yaptılar. Yani kırsal kesimi de ihmal etmeyen yeni politikalar uyguladılar geçmiş dönemde. Aynısının uygulanması gerekir. Yani burada mesela İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'daki Marmara, Anadolu yakasında Marmara denizine sahildar olan mahallelerin renkleriyle işte iç kısımdaki mahallelerin renklerinin birbirine hiç benzemediğini apaçık görüyoruz. Yani bunu anlatmak için artık şeye gerek yok. Bir belki vaktimiz varsa bir tane şey, o Kement olayı ile şu şeyde bizim işte o benim söylediğim Şile yakınlarındaki o sarı, yani şey, Anadolu yakasına geçelim. Anadolu yakasına mesela oradan bir tane şey yapıyor ama o mavi kısma hiç dokunmadan iç kısmı, yani çeperleri şey yapan bir mavi çiz, yani ta oralara kadar git. Evet. Mesela burada böyle aldığımızda burada nasıl bir oy var? Bakınız burada AKP'nin neredeyse CHP'ye aldığı 2 kat üstünlüğü var. 2,5 kat üstünlüğü.
2,5 kat üstünlüğü, doğru.
Evet, şimdi onu kapatıp bir de aşağıdan oy şey yapalım. Yani bir de o mavi kısımdan hani tekrardan. Şeyi hepsi, orasını hepsini açık olalım. Evet. Mesela buraya baktığımız zaman bütün şeyleri açmamız lazım. Bütün renklerin hepsini açalım. Bütün renkler. Ha, şimdi oradan almışsa bu durumda bir tane şey alalım. Evet, aynen öyle. Kontrastı şimdi buradan göreceğiz. Bakın burada burada CHP'nin oyu AKP'nin oyunun 1,5-1,7 kat üzerinde.
Üzerinde.
Yani çeperle merkez arasındaki kontrastı bu şekilde görmüş olduk. Bizim komşularımız kime oy vermiş sezon finalinde de bu şekilde anlatmış olduk yani harita. Evet,
Yağmur'un bir sorusu olacak herhalde hocam.
Tabii evet. Baksın, evet bekliyorum.
Şimdi bir dediğiniz kırmızı yerler şu an salınacak yerleşimler, buralarda çok baskın bir oy profili yok. Dolayısıyla seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar bu kırmızı yerler. Ne bunlar? Taşra'da değil, daha çok toplu konut alanlarının olduğu, gelişmekte evet. olan bölgeler. Şimdi evet. biz burada barınma krizi konuşuyoruz mesela. Artık Şişli'de, Kadıköy'de, Cihangir'de bu barınma sorunundan dolayı yer değiştirmeye başlıyor insanlar. Bunun da sonuçlarını göreceğiz dedik. Şimdi yavaştan bunları görmeye başladığımızı sevgili hocam söyleyebilir miyiz bu kırmızılarda?
Söyleyebiliriz. Zaten evet, zaten İstanbul'da bundan 15 sene önce böyle bu tür yerleri görmüyorduk. Bu daha önce ikili bir kent yapısı vardı. İşte düzenli konut yapısında böyle oluyor, kentsel bilmem şeyde böyle oluyor. Halbuki şimdi bu E5 yolunun altında, otoyolların kenarında bu tür böyle gelişme alanları oldu. Şehir merkezindeki rantlar çok yükseldi ve bu da işte o arazi ekonomisinin görünmez elinin etkisiyle genç hane altları, İşte buraların kirasını karşılayamayan insanlar veya tasarruf yapan insanlar artık kent merkezindeki yüksek kiralı yerlerde oturmak yerine kent çeperinde daha mütevazi konutlara taşınıyorlar. Oralara da her yerden gelindiği için, kentin her yerinden gelindiği için çok farklı yaşam çizgisindeki insanlar bir araya geliyor. Oralarda da böyle hani Etiler'deki gibi bir profil değil de daha böyle karmaşık, girift bir politik şey oluyor. İşte bu aslında senin söylediğin barınma krizi, kentsel, kent içi hareketlilik, hane altı hareketliliğinin böyle baktığımızda siyasi sonuçlara nasıl yansıdığını görüyoruz. Bu da aslında önümüzdeki dönemde siyasi çekişmenin nerelerde gerçekleşeceğini bize söylüyor. Yani senin sorun o bakımdan çok çok geçerli ve anlamlı bir soru. Teşekkür evet. ederim.
Hocam size çok teşekkür ederiz. Ve yani çok kıymetli bir program oldu. Çünkü bu haritaların en azından belli bir süre görülebileceği yegane yer
şey, durumunda. Evet.
Bunu da mümkün olduğu kadar yaymaya çalışacağız.
Yani sizin programınızı podcast'ten izleyenler de görebilecek. Yani canlı izleyemeyenler de belki birbirlerine şey yaparlarsa, hani bunu haber verirlerse oralardan da seçim coğrafyası konusunda nasıl küçük ilerlemeler sağlanıldığını belki görülebilir. Ben bunu kapatırken bir kez daha ne kadar teşekkür etsem az, Yağmur'a teşekkür ediyorum. Size bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun, o bakımdan.
Öbür taraftan da yolcu aldırmaz, yani benim için işte akademik yaşamımın son evrelerinde gerçekten müthiş bir nasıl iş arkadaşı, meslektaş ve şey oldu, akademisyen oldu. Çok emeği var. Ama bu arada tabii Funda Ferhanoğlu'nun da ismini bir kez şey yapalım. Çünkü bu harita böyle buzdağının görünen tarafı, bunun altında milyonlarca megabayt iş var. Bunların derlenmesi, toplanması konusunda müthiş bir koordinasyon işi yaptı. Yani bu aslında benim olduğu kadar bu diğer iki arkadaşımın da eseri. Maalesef burada bulunamadılar ama buradan onların isimlerini de bir çeşit kayda geçirmek isterim. Çok teşekkür ederim.
Hem size hem de ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Sağ olun. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Evet, bugün Şehir Hepimizin programında konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç idi. Şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz Komşularımız Kime Oy Vermiş dizisinin sezon finalini gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.